Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Cemre Baytok ve Perihan Meşeli'nin cinsel taciz ve cinsel saldırıda kadının beyanı sonrası politik ve hukuki süreçler başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Merhaba. Kadın beyanı esastır'dan yola çıkarak işte politik ve hukuki süreçleri değerlendirecekmişiz. Şimdi bu sözün yani ilkenin tamamı şöyle aslında. Kadın beyanı esastır. İşte erkek aksini ispat etmekle yükümlüdür. Konu üzerine çok fazla yazı da yazıldı. Bu artık daha kadın beyanı esastır olarak kullanıma gelen bir şey oldu. Ama aslında bu böyle hani daha bütünlüklü bir cümle. Şimdi bu cümlede de şimdi kadın ve erkek olarak bir ikilik var. Hani bu da son zamanlarda tartışmaya açılmış bir şey. Hani oradan başlayayım. Kadının beyanı ve erkeğin ispatla yükümlü olması olarak bir ifade söz konusu. Hani buna sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü bir ezme-ezilme ilişkisi ve erkek egemenliğine dair bir ilke olduğu için. Ama bir yandan da tam da bu ezme-ezilme ilişkisine dair bir pozisyon belirttiği için de hani kadının yerini işte trans birey ya da işte trans erkek, trans kadın vesaire olarak doldurmak da mümkün olabilir. Hani bu feminizmin daha genel tartışmaları içerisinde bir yere oturur. Hani bunu akılda tutarak aslında bu ilkenin hani daha genel bir tartışmaya denk düştüğünü düşünerek ama bir yandan da erkek şiddeti denen şeyin hani böyle adını koyarak işte altını çizerek ve sahip çıkarak yani biz işte eril şiddet kullanmayan bir yerden geliyoruz. Hani tartışmaya böyle başlatalım. Hani benim için anlamlı bir yerde duruyor bu kavramsallaştırma. İkinci olarak işte bu esas kelimesi önemli. İşte kadın beyanı esastır da hani esas ne demek? Çünkü işte çok fazla sosyal medyada artık hani bu tip tartışmalar yürüyor ve orada işte karıştırılan ve işte esas kelimesinin yerine konulan bir doğru meselesi var. Yani kadın ne söylüyorsa doğru mu işte ya kadın yalan söylüyorsa vesaire. Şimdi burada kastedilen şeyin ne olduğunu yani dün çıkan bir tartışma olmadığı için de birazcık daha geçmişe giderek hatırlamak önemli. Yani burada bir o esas derken bir zemin ve işte bir mevzubahis konu neyse beyanın yani o kadının beyan etmesinin işte artık soruşturma, değerlendirme, konunun ele alınması vesaire için bir zemin oluşturmasından bahsediliyor. Yani bu bir yorumun doğru olması, söylenen şeyin doğru olması vesaire değil. Bu çok temel bir şey. Hepiniz muhtemelen zaten hani bunu biliyorsunuzdur ama yine de altını çizmek lazım. Hala bugün bunun üzerinden tartışılabiliyor. Burada gene önemli bir şey. Demin yorum dedim. Yani bu hani daha önceki 2000'lerin daha biraz daha başında yani 2010'lar zaman falan yazılan yazılarda çok söylene gelmiş bir şey. Yani kadının yorumu o bahsi geçen işte şiddet eylemi ise, suçsa ya da işte bir olaysa onun nasıl ifade edildiğinden ziyade açığa çıkan bir şeyle ilgileniyor aslında feminist hareket. Yani bir kurucu ilke derken bunu kastediyor. Bir ezme ezilme ilişkisi var diyor ve ezme ezilme ilişkisinin sonucundaki bir eylemi bu beyan açık ediyor diyor. Dolayısıyla hani ilgilenilen şey orada ifadenin tam olarak hangi cümlelerle, hangi kelimelerle yapıldığı veya işte kişinin kendisini nasıl tanımladığından ziyade o açığa çıkan hiyerarşik ilişkilenme içerisindeki olayın kendisi. Yani şunu diyor aslında. Ya sen eşitsiz bir ilişkilenme içerisinde yaşadığın deneyimin öznesi ol. Sen onu ifade et, yani beyan et. Hani ben de onu dinliyorum diyor feminist hareket aslında bunu kurucu ilke olarak alırken. Yani sistematik bir şeyden söz ediyoruz diyor. Yani politik bir şeyden söz ediyoruz diyor vesaire. Ve o yüzden de başta söylediğim şeye geri döneyim. Yani bunu kadından çıkarak belki başka hareketlere de uyarlayabilmek. Yani bugün olan bir şey mi o bilmiyorum ama LGBT hareket dışında söylüyorum bilmiyorum diyerek. Ama LGBT hareket üzerinden de düşünürsek yani bir sistematik bir ezme ezilme ilişkisi içerisinde ezilen tarafa bir söz hakkı verip o söz hakkının anlamını vererek ilerleme hali diye özetleyebiliriz. Burada beyan yani gene demin de biraz bahsettiğim önemli. Beyan denen şeyin suç tanımı olmadığını da altını çizmek lazım. Yani illaki bu beyanlarda yani bunun çeşitli biçimleri var zaten konuşacağız şimdi üstüne. İşte kadınların başlarına gelen şiddetin çeşitli biçimleri, erkek şiddetin çeşitli biçimlerini ifade ettiklerinde aslında her zaman bir suç tanımı çıkmıyor ortaya. Yani cinsel saldırı, cinsel taciz vesaire gibi Türk Ceza Kanunu'nda ya da işte herhangi bir yasal düzenlemede tanımlanmış bir şey her zaman ortaya çıkmıyor. Ama şu çıkıyor mesela, bir takım işte bugün değişen, yani 2019 üzerinden düşünürsek daha çeşitlenmiş, işte flört şiddeti gibi yeni kavramlar eklenmiş, işte mansplaining gibi, işte ya da ne bileyim işte çeşitli manipülasyonlar gibi çeşitli farklı erkeklik biçimleri açığa çıkabiliyor. Hani değerli olan ve önemsenen feminist hareket tarafından bu bir yanıyla ve bu gene işte söylediğim gibi yani asimetrik güç ilişkisini ortaya çıkaran bir durum bu, yani bu ilkenin esas fonksiyonu bu. Buradan ifşa konusuna geleceğim ama birazcık daha buradan devam etmek istiyorum. Bu gene beyan hikayesinde, yani bu esas almak ne demek anlamında düşündüğümüzde önemli olan bir diğer şey de hakikat meselesi. Yani bu gene mahkemeler vesaire açısından bizim için önemli ama hani sosyal çevrelerimiz, gündelik hayatlarımız açısından da önemli. Bu kadının beyanını esas almakla ortaya çıkan bir kadınlar hakikati durumu var. Onun karşısına konulan da neden bağırmadı, neden işte direnmedi, zaten sevgililerdi vesaire gibi işte alışılagelmiş hepimizin bildiği bir hakikat konuyor. Yani o aslında baskın olan hakikat, işte erkeklerin hakikati diyebileceğimiz. Ve bunu gündelik hayatın çeşitli farklı yerlerinde, işte gene mahkeme sadece bir tane örneği, işte bizim arkadaş çevremiz, ailemiz, okullarımız, işte ders ortamımız vesaire, iş yeri vesaire de aslında bir hiyerarşik hakikatler durumu görüyoruz. Onu da kıran ve kırma amacı olan bir şey. Buna da yani bir tür aslında burada bir eşitsizlik olduğunu da ortaya koyan, yani işte bağırmadı, direnmedi vesaire mevzunda eşit pozisyonlarda özneler olmama durumunu da açığa çıkaran, yani hani o neden bağırmayabilir bir kadın işte bir şeye maruz kaldığında, işte bir erkek şiddetine maruz kaldığında neden direnemeyebilir vesaireyi de açığa çıkaran bir durum. Yani bir tür hakikatlerin çarpıştığını da söyleyebiliriz. Peki neden böyle bir şey çıktı? Yani bunu aslında yani ne hangi ihtiyaca denk düşüyordu? Çok kolay net bir şekilde bir tarih vermek mümkün değil. İşte birazcık baktık beraber Filiz'le. Yani bu 1995'te çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Güneşka davası var. İşte bir işkence, darp, tecavüz davası diyeyim. Orada işte Canan Arın 1995 senesinde Pazartesi dergisinde davanın anlatıldığı yerde açıklıyor şeyde. İspat yükümlülüğünün karşı tarafta olması lazım. Çünkü işte tecavüze uğrayan kadın kapalı kapılar ardındaysa zaten bir delille gelemez, kendini ispatlamak durumunda nasıl hissetsin vesaire diye. Ondan sonra buna sonra değineceğim ama onun da bahsettiği şeyin 1988 İsveç kanunu olduğu aslında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bir eski bir tartışma bu. Sadece bu şekliyle kullanılması daha yeni diyebiliriz. Çıkma amacına geri dönecek olursam aslında bu birkaç sebeple oluyor. Yani hem kendi işte feministlerin o dönem, yani daha 2000'lere geldik artık, kendi sosyal çevreleri, yani sosyal çevre hem bir yandan şey işte daha muhalif, sol vesaire, işte daha hani feministlerle bir arada olan erkeklerin olduğu gruplar, hem mahkemeler, çünkü işte mahkemelerde zaten bugünden de izini sürebileceğimiz gibi işte delilin dahi tanınmadığı ve beraatle sonuçlanan davalar vesaire, hani oralarda bu hem birincil olarak bu tür suçlarda kadının beyanının işler mekanizma olduğunu anlatmak, yani hem kendi çevrelerinde dediğim gibi hem de daha devlet kurumları, devlet mekanizmaları aracılığıyla bir ihtiyaç aslında bu. Şimdi buradan mahkemelerle ilgili bir kısa bir şey söyleyeceğim. Peri devamını getirir ama şimdi bu bugün yani aslında ben kendi tanık olduğum süreçte, yani 2008'lerden bu yana, ama şimdi de hala bu şöyle devam ediyor. Şimdi 2008'lerde falan benim tanık olduğum şöyle bir şey vardı. Sol veya işte gene sol sosyalist diyeyim, insan hakları camiasından çeşitli adamlar ve erkek avukatlar diyelim, böyle bir masumiyet karinesi üzerinden bunu tartışıyor oldular. İşte hani kadın böyle bir beyanda bulunuyorsa işte karşı taraf aslında masum, yani yargısız infaz yapıyorsunuz, işte masumiyet karinesini ihlal ediyorsunuz vesaire. Orada hep işte masumiyet karinesi, şüpheden sanık yararlanır, işte aksi ispatlanana kadar kişi suçsuzdur gibi hukukta olan argümanlar kullanıyordu. İşte bunu avukatlar yaptığı kadar işte çeşitli bu çevrelerden olan erkekler de yapıyordu. Bugün bunu tarihsel tartışmasını bilmese de bir sürü karşı argüman kullananlar buna sırtını yaslıyor aslında. Burada da aslında şey garip bir şey, yani mantık olarak bakarsanız. Şimdi bu nereden çıktı, yani masumiyet karinesi vesaire tabii ki hukuk açısından pozitif ilkeler yani. Hani neden aksi ispatlanana kadar bir suçsuz değildir şeyine, neden kim itiraz etsin? Ya daha insan hakları perspektifinden düşünerek onun tarihselliğine bakmak lazım. Uzatmayacağım ama o şöyle bir denklem içerisinde yer alan bir şeydi. İşte bir devlete karşı tırnak içerisinde bir suçtan söz ediyoruz. Bir devlet var, bir de sanık olarak vatandaş var. Sanık olarak vatandaş güçsüz, devlet güçlü hiyerarşi içerisinde bakılırsa bunu korumak için yapılmış bir, yani o eşitsizliği gören bir yerden bir ilke o. Ve hani o yüzden de hani sahip çıkılan işte hem sol camianın hem insan hakları camiasının sahiplendiği bir ilkeydi. Yani böyle bir güçlü güçsüz dengesinin içerisinde hukukun işte yapması gereken bir şey. Şimdi bizim konuya geldiğimizde erkek şiddeti konumuz. Bir erkek var, bir kadın var. Erkek sanık, kadın işte şikayetçi olan ve erkek güçlü, kadın güçsüz. Şimdi bu durumda kim, yani koruma mekanizması açısından deminki örnekte düşündüğümüzde zaman, yani hani masumiyet karinesinin sanıkta olması tuhaf bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Yani burada bir o eşitsizlik ilişkisini tanıyan bir yerden tartışılmıyor aslında bu mesele. Ve geldiğimiz nokta şu, aslında bu ilkeyle ilgili tartışılan mevzu, yani buna, bu ilkeyi kabul etmeyip işte burada bir yanlış yapılıyor, İşte bu beyan esas alarak bu konular tartışılamaya denmesi zaten temel olarak buradaki eşitsizlik ilişkisini görmemekten kaynaklanıyor. Yani feminizme uzak olmaktan ya da, yani bunu iyimser bir yerden söyledim, uzak olmayı, feminizm düşmanlığından kaynaklanıyor esas olarak. Ve yani bu eşitsiz ilişkiyi ben tanımıyorum işte, ve o yüzden demin söyledim işte niye bağırmadı, niye şunu yapmadı, bunu yapmadı, sanki eşit önerilerden bahsediyormuşuz gibi. Bunu yine hukuk ve adalet algısı açısından da söyleyebiliriz. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği nosyonunu yedirmediğiniz bir hukuk ve adalet algısı içerisinde böyle eşit özneler etrafta uçuşuyormuş gibi siz onları yan yana koyup şey diyebilirsiniz. Yani o zaman canım kadın da işte mesela ilişkinin 6. ayında tecavüze uğramış, 3. ayında terk etseydi gibi argümanlarla tartışabiliyorsunuz bu meseleyi. Ya da gene bu eşitsizlik mevzunu, yani bunun bir sistematik bir şey olduğunu, erkek egemenliği diye bir şeyden kaynaklandığını kabul etmediğiniz zaman olaylar böyle uzayda geçebiliyor. Kadın ya yalan söylüyorsa ya bilmem neyse, yani sanki hani bu süreçlerin içine girmek, bırakın kadınları, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için çok kolaymış gibi, işte dava açmak, o süreçlere girmek, ifşa etmek vesaire. Hele sosyal medyada bugün işte tartışma biçimleri değiştiği için artık, yani hani bu sonuçta bu ilkeyle tartışmanın da işte ifşanın da yöntemleri değişiyor sosyal medyayla birlikte. Böyle bölük pörçük olan şeylerin içerisinde şeyler karışıyor, yani o karşı argümanlar arasında. Hani tam olarak burada neyle hesaplaşılıyor? Aslında gerçekten feminizmle hesaplaşıyor ve bunun hani konuşulan şeyin sistematik bir şeye itiraz olduğuyla ve aslında bir tür de bir yandan da bir o kadar önemli bence, burada bir uzmanlık meselesi olabileceğini de reddediyor oluyorlar. Yani hani biz herkes her şeyden anlayabilir. Hani bunu o yüzden mesela feministlere sormanın, feminizmin konusu haline getirmenin bir anlamı yok gibi bir öne çıkış görüyoruz burada. Şimdi bence burada yeni olan sosyal medyanın olayın içine dahil olmasının dışında bir de karşı argümanların içine sadece feminizmle kapışmak değil, bir de böyle bir tür devletin diline sığınma ve işte yani yeni bir daha kendinden de güçlü olan bir egemenin altına girmeye çalışmak gibi bir hal var. Bunu işte boşanma davası vardı birkaç yıl önce bizim de işte tanık olduğumuz. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir takım öğrencilerin ifşa metninin üstüne verilen sosyal medyada bir cevap. Son birkaç senenin şeyleri bunlar, son bir senenin değil. Neredeyse terörle yaftaladıkları bir cevap geliştirme şeyi. Yani kadını her zaman zaten hedef haline getirerek, suçlayarak cevap veriyordu erkekler ama şimdi böyle bir devlet diline daha da dönüşen, böyle daha başka türlü, hani devlet, ihbar gibi devletin önüne atarak falan yapılan bir durum var. O da belki de şey de düşünmek lazım, hani zaman içinde şimdi bu hikayenin çıktığı, yani hani bu şeyle de beraber gidiyor, yani gene 2000'lerde işte bu feministlerin dava takip etmesi vesaire. O zaman şey tartışması çok vardı, işte her zaman Türkiye'de sol davalar, siyasi davalar görülürdü, toplu da takip edilirdi ama işte kadınların dava takip etmesi daha işte adil suç olarak görülen bir şeydi falan. Hani o zamanın tartışması da şimdi bunu bu kadar devletin diline girerek yapma hali birazcık böyle daha siyasi bir şey olarak, yani ki hani devletin de daha bu yönde birazcık daha ilerlediğini düşünürsek bir siyasi hareket olarak görmeye başladığını bile düşünebiliriz. Şimdi ifşa konusuna geleyim. Şimdi ifşa karışık bir mevzu. Yani ben çok uzun bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Belki sonra beraber konuşuruz. İfşa da aynı şey. Yani kadın beyanı esastır ne hukukla sadece ilgili ne ifşa süreçleriyle sadece ilgili. Ama hani ifşa araçlardan bir tanesi ola geldi bu süreçte hep. Gene dediğim gibi şey, yani mesela benim kendi tanık olduğum kez içerisindeki bir taciz meselesi kaç yıl, 10 yıl önce olan. O zamanki araçlar ve o zamanki işte belki talepler ile bugün mesela Facebook'ta bir kişinin kendi sadece sayfasında eski sevgilisini işte kendi arkadaşlarına ifşa etmesi arasında farklar var. Yani bu hani yöntemsel farklar kadar sonuçları ve işte etkileri anlamında da farklar oluyor. Çok azımsanmayacak farklar olduğunu düşünüyorum. Gene mesela KESK hikayesindeki esas konu işte muhalif bir sendikanın içerisinde bu sürecin düzgün bir şekilde ilerletilmesi iken bugün işte atıyorum ki demin verdiğim örnekte daha böyle bir yelpazenin bir ucu olarak görüyorum. İşte Facebook'taki arkadaşlarına kendi eski sevgilisini ifşa etmede de aslında kendi sosyal çevresinden adalet bekleme gibi bir belki örtüşme görülebilir. Ama bunların hani ifşa zorlu bir süreç. Hani kişiyi, yani ifşa eden kişiyi ve yanındakileri zorlayan bir süreç. Ve genelde şunu gördüm ben kendi deneyimimden. Hani bu çeşitlenen ifşalarda dahi kadınları birbirine düşüren bir süreç. Erkeklerin daha kolay sıyrılabildikleri bir süreç. Yani az önce şey Pandora'ya uğradım mesela. İfşa almış bütün adamların kitapları. Yani hepsi şöyle şöyle duruyor. Bütün adamların kitaplarını böyle koymuşlar. Yani adamlar çok kolay kaybetmiyor bu süreçlerin sonucunda. İkincisi şey, sosyal medyayla bu dönem içerisinde çok balon gibi olan bir şeye dönüştüğünü de düşünüyorum. Yani mesela işte hani bir ifşa daha kamusal bir grupta oluyorsa altına yüz binlerce işte like ve işte yanındayım gibi şeylerin yazılmasının aslında bir gerçekliği olup olmadığı bir soru işareti. Çok daha yalnız yapılan bir şeye dönüşüyor tabii ki sosyal medya üzerinden oldukça ve yalnız yapılması demin söylediğim sebeplerle yani hani kişiler açısından zor bir şey. Çok fazla soru ve eleştiri yöneltildiği için demin anlattığım gene hakikat meselesinden de orada aslında sorgulanan kadının hakikati olduğu için sosyal medyadan dahi olsa bununla uğraşmak zor bir şey. Ama bir yandan da şunu da görüyoruz. Yani hani ifşalar ifşaları doğuruyor. Aslında bir kişiyle ilgili söylenmiş bir şey başkalarının da kendi hikayelerini anlatmasının yolunu açıyor. Aynı yöntemle olmak zorunda değil. İşte yani bir yerlere bir şey yazarak değil ama kendi sosyal çevresinde bir şeyler yapmaya kalkışanlar ya da işte dava açmaya çalışanlar olabiliyor. Tabii ki bu da şey de çok önemli. İfşa edilen kişinin, erkeğin statüsü, yani hangi statüde olduğuna göre çok destekçi alabiliyor veya destekçi kaybetmeyebiliyor. İşte daha öğrenci pozisyonundaki bir insan daha kolay lince uğrayabiliyor. Bir yandan da gene bu dönem içerisinde yani aslında mevzu bahis olan bu işte erkek şiddetin biçimleri de değişiyor yıllar içerisinde, yani kuşaklar arasında da. Hani bunların çeşitliliğini de bizim görmemizi de sağlayabiliyor bu ifşalar. Yani işte mesela Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayılmayacak bir şeyi ifşa etmek aslında onun yani farklı biçim, yani suç değilse de işte bu da bir o kadar baskın erkeklik veya işte aynı oranda psikolojik şiddet durumdayı anlatabilen bir şey olabiliyor. Küçük gene muhalif denebilecek cemaatleri de açığa çıkaran, yani erkek dayanışması içerisindeki cemaatleri de açığa çıkaran bir şeye dönüşebiliyor. Ama dediğim gibi yani bu böyle, yani ne çok pozitif ne çok negatif bir şey söylüyorum. Zor bir konu bana kalırsa. Biraz şeyden de bahsedeceğim şimdi. Avrupa Batı konusuna, yani onlar nasıl tartışıyor. Yani kadın beyanı esaslarının İngilizcesi yok. Yani öyle bir doğrudan çevirisi yok. Yani ispat yükümlülüğün var tabii ki, yani yasalarında da geçtiği üzere. Zaten Türkiye'deki son yasa da yurt dışına uyumlu. Şimdi onların tartışmaları esas olarak rıza, yani tam olarak rıza konusu üzerinden şekilleniyor. Hayır hayır demektir ve ispat yükümlülüğü. Şimdi rıza da bir şey, yani Türkiye'de de tabii ki konuşulan bir şey. Yani bütün Türkiye içinde, Avrupa içinde mahkeme süreçlerinde böyle büyüleyici bir kelime yani. Hani tecavüzden bahsederken birden rıza konu olunca o bir cinsel ilişkiye dönüşüveriyor yani. 80'lerden bu yana, yani özellikle işte İngilizce konuşulan yerde benim takip edebildiğim kadarıyla tartışılan bir konu ama şey diye tartışılıyor aslında. Yani rıza başlı başına pozitif anlamda da kullanılsa eşitsiz bir şey yani. Çünkü işte erkekler bir şey için ya teklif eder ya zorlar, kadınlar da razı olur gibi bir ikilik kabul ediyorsunuz aslında siz rıza tartışırken bu tür vakalarda ve davalarda. Dolayısıyla hani o 80 sonundan sonraki feminizm bayağı bunu tartışıyor yani. Hani bunu rıza üzerinden konuşulamayacağı üzerine. Ama bir yandan da yasal düzenleme açısından kilit bir yerde. Yani rızayı tartışıyor, yani rızayı koyuyorsa yasasına, ki TCK açısından da bence önemli. Rızayı koyuyorsa o zaman tecavüzün ceza almasını ve tanınmasını aslında mümkün kılıyor diye tartışıyorlar. Şimdi de işte bu şeye döneyim. O Canan Arın'ın o zaman referans verdiği 88'deki İsveç'teki tartışma ve yasaya konulan şey ispat yükümlülüğünün erkeğe verilmesi üzerinden. Şimdi çok örnek oldu işte bu İsveç'in yasa değişikliği rıza olmayan cinsel ilişki tecavüzdür diye. Sonra bunu işte son şu 2019 itibariyle 3'te 1 Avrupa ülkesi kabul etmiş, yasasına geçirmiş. İşte bir sürü ülke var içerisinde. Yani burada aslında şeyi çevirmeye çalışıyorlar. Hayır hayır demektir'den evet evet demektir'e. Ve işte aslında o yükümlülüğü, ispat yükümlülüğünü işte şeye, erkeklere geçirecek bir şeye. Orada bir İspanya örneği kritik. Onu anlatmak istiyorum. 2016'da bir tecavüz olayı oluyor. İşte 5 kişi miydi? Bir festival esnasında 18 yaşında bir kızı bir yere çekip, işte bir lobi gibi bir yere, kapalı bir yere tecavüz ediyorlar. Ondan sonra bir video çekip bunu bir de paylaşıyorlar vesaire. Ve sonra mahkeme açılıyor. Ondan sonra şimdi o geçen sene bayağı eylemlere sebep oluyor. Çünkü cinsel saldırı, bizdeki gibi cinsel saldırı ve cinsel taciz diye iki ayrı suç var. Kadının rızası olmadığına ama olayın tecavüz değil, yani cinsel saldırı değil, cinsel taciz olduğuna mahkeme karar veriyor. Hatta sonra da kefaletle serbest bırakıyor. Buna da karar verme sebebi o videolara bakıyorlar mahkemede ve şey görüyorlar, işte kadın sessiz kalmış. Sessiz kalmış, rızası yok ama şiddet olduğuna dair bir görüntü yok. Dolayısıyla tecavüz değil. Şimdi ben bunu tabii buradan bakınca çok anlayamadım yani. O hani bizde birazcık daha karışık olduğu için, yani hani şiddet, fiziksel şiddet olduğuna dair neyin görüntüsünü arıyorlar diye. Tabii ortalık yıkılıyor şey diye, yani rızası yoksa şiddet var zaten, neyin tartışıyorsunuz falan diye. Meğer zaten şeymiş yani, hani Avrupa'nın bir sürü yerinde bu şekilde yasal düzenlemesi varmış. O yüzden bunu tartışıyorlarmış. İşte Fransa'da şöyle bir şey yaşanıyor. 11 yaşında bir çocuğa tecavüz ediliyor. Ondan sonra işte bir tartışma kopuyor rıza yaşı falan diye. Macron da diyor ki 15'e çıkartalım rıza yaşını. 15'e çıkartıyorlar ve sonra ama 11 yaşındaki çocuğun gene aynı şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığını ispatlama yükümlülüğü var. Son 2 senenin olayı bu anladığım kadarıyla. Yani bu hem Me Too'nun çıkması, yani o İspanya hem Me Too hem bu dava sonrası bayağı bastırıyor. Ondan sonra işte yani bir sürü ülkede, işte İrlanda'da da olay oluyor. İrlanda'da hatta ya bir de şeylere baktım birazcık, işte feministler nasıl tartışmış falan diye. Tamamen şeyden tartışıyorlar onlar da. Yani hani ya bir fiziksel şiddet nasıl tecavüzün göstergesi olabilir? Yani şey, delil olabilir. Rin değişmesi lazım yasal düzenlemede vesaire diye. Ondan sonra ve sonuç olarak işte şu an 10 kadar ülkede bu şey değişmiş durumda. Ve yani şey tartışması da enteresan. Birazcık o işte rıza tartışması da yer değiştirmiş olmuş oldu. Yani hani kadın rıza verirden ziyade erkek rıza peşinde koşar gibi bir şeye dönüştürmüş durumdalar. İşte şey, işte bu İspanya Başbakanı açıklama yapmış sonra falan, hani bu şu yani tam bu yönde filan. Ondan sonra da hatta bu şeyle de bitireyim. Şu Jermaine Greer'ın açıklaması vardı geçen sene, bayağı kıyamet kopardı şey diye. İşte bu tecavüzün bir tür olağanlaştırılması üzerine. Aslında bu tartışmaların içerisinde kadın da bunu söylüyor. Şey diyor, yani bu kadar canavarca bir şey olarak görülmesinden ise tecavüzün daha sıradan bir şey olarak algılanması ve suç, yani ceza miktarının düşürülmesi lazım ki bu uygulanabilir bir şey olsun. Yani bunu hani mesela partnerin tecavüz edebildiği işte ve hani işte kötü seks diye bir tanım kullanıyor, oradan bayağı olay olmuştu yani, işte seks denerek. Yani tabii ki tartışmalı yanları çok var kadının söylediğinin, ama aslında bu total tartışma içerisinde de bir yere oturuyor yani. Hani bir daha ayakları yere basan, yani çünkü Türkiye gibi o ceza miktarları çok Avrupa'da da filan. Hani bunu birazcık daha aşağı indirin, biraz daha yaygın olduğunu ve söylenebilir bir şey olduğunu kabul edin. Çünkü şey miktarı da az, rapor etme ve işte mahkemeye başvurma miktarları da az. Hani vesaire öyle işte.
Ben de daha çok aslında bugün bu kadının beyanı esastır ilkesini biz uygulamada, yani takip ettiğimiz davalarda nasıl kullanıyoruz, bunun hukuksal karşılığı Türkiye'de nedir gibi bir yerden bir tartışma yapacağım. İspat yükü, az önce Emre'nin bahsettiği şey, kadının beyanı esastır, aksine erkek ispat etsin. Yani ispat yükünü ters çevirmeye yönelik bir şey aslında hukukta çok garip bir şey değil. Mesela işçi işveren arasında da bir eşitsizlik olduğu kabul edilmiş ve iş hukukunda aslında ispat yükü işverende. İsterse işçi, biliyorsunuzdur belki, ibraname imzalasın, bütün hak ve alacaklarımı aldım desin. Buna rağmen imzaladığı şey bile hukuk tarafından kabul edilmiyor. Baskı altında alınmış olabileceği kabul edilebiliyor. Dolayısıyla aynı mantık aslında ceza yargılaması için de çok rahat yapılabilir. Bizim savunduğumuz görüş bu zaten. O yüzden bazı Avrupa ülkelerinde geçtiği gibi Türkiye'de de belki bir gün geçebilir. Hukuken fakat kadının beyanı esastır gibi bir ilke yok aslında. Yani yazılı olarak yok. Ama biz bunu bir şekilde hem takip ettiğimiz, feministlerle birlikte takip ettiğimiz dosyalarda genellikle kullanıyoruz. Ve aslında bu ilkenin Yargıtay kararlarında da çeşitli şekillerde, çeşitli görünümlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela bizim Morçatı'dan bir avukat arkadaşımız var. Takside kendisini taciz etmiş taksici ve onu şikayet etmiş ve ceza almış taksici. Şimdi burada sadece beyan var. Tanık da dinletmemiş. Herhangi bir HTS ve delil kaydı vesaire de yok. Orada mahkeme bunu değerlendirmiş. Neye bakmış aslında mahkeme? Burada çok klasik bir şey vardır Yargıtay kararlarına baktığı. Ayrıntılı, samimi, tutarlı, değişmeyen ifade. Yani sürekli aşamalarda değişmeyen bir ifadeye bakıyor. Orada tabii bu kolay bir örnek oldu. Aslında avukat bu kişi şikayet eden, diğeri de taksici. Niye durup dururken taksici şikayet etsin? Yani akla mantığa uygun bir şekilde hayatın olan akışına uygun buluyor. Bunlar bir takım daha kolay örnekler olabilir. Daha zorlularını birazdan anlatacağım. Şimdi bu tarz dosyalar, bu kadının beyanı esastır ilkesi aslında genelde taciz, tecavüz için konuşuyoruz ama mesela aslında hakarette, tehditte, işte ısrar takip gibi, dediği gibi yani aslında çok geniş yorumlanabilecek şekilde uygulanabilir bir ilke. Çok önemli çünkü özellikle yani cinsel suçlar açısından, yani ülkemizin de bu konudaki sabıka kaydını düşünecek olursak gerçekten kurtarıcı, yani epey kurtarıcı. O yüzden bunu tartışmamız da çok önemli. Bu konuda fazla bilmiyorum, literatürde işte yani yaptığım feminist hukuk anlamında çok fazla bir birikim de yok ama bu Kabataş olayından sonra bir Zeynep Koçak, Eda Asçar'ın yazdığı bir yazı vardı. Orada bir tartışma var aslında. Hani siz de okuyabilirsiniz sonradan. Orada mesela şunu şöyle diyor. Yani kadının beyanı esastır ilkesini sadece böyle anlamak değil. Yani tam da işte ezen ezilen ilişkisini söyledi zaten Cemre. Kadınların aslında dezavantajlı bir grup olduğunu, aslında o beyanı verirken de eksik bir beyanda da bulunmuş olabileceğini ya da korkudan belki 3-4 ay sonra şikayet etmiş olabileceğini vesaire, bunları göz önüne alması gerekiyor. Yani kadının özellikle devletinde bu anlamda yükümlülükleri var. Mesela İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Açıklayıcı kitapçıkta açıkça söylüyor. Etkin bir soruşturma ve kovuşturma yapman gerekir diyor. Yani senin fiziksel şiddete dair izler olmayabilir. Çok açık söylüyor bunu aslında. Ama o kadının geldiği koşullar, toplumsal koşullar vesaire, bütün bunları iyice incelemen gerekiyor. Yani olay neyse, nasıl ki biz avukat olarak müvekkillerimizle konuştuğumuzda çok ayrıntılı soru soruyorsak, uygulamada bu böyle olmuyor. Şimdi şunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Türkiye için konuşuyorum şu anda. Bir kadın tacize ya da tecavüze maruz kaldıysa, birincisi şunu bilmesi gerekiyor. Yani herkes biliyor bunu ama bu mesela akılda tutulmayan bir şey. Öncelikle bir polise gidiyor, ifade veriyor. İşte hastaneye gidiyor, darp izi var mı yok mu ya da işte neyse, tecavüze ilişkin bulgu varsa onu tespit etmesi gerekiyor. Savcılığa ifade veriyor. Savcılıktan sonra bir de avukat tuttuğunu düşünelim, onu anlatıyor. Hadi bir de psikoloğa olsun, ona da anlatıyor ve mahkemeye gidiyor. Yani kaç kez bunu anlatmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bir insan bir kişiye iftira atacaksa, yani böyle bir şeyin iftira atması neredeyse mümkün değil gibi bir şey. Bayağı hasta olması gerekiyor. Bayağı ruh hastası olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim söylediğimiz şey, öncelikle bunu ciddiye al. Çünkü kimse bu çileyi çekmez. Zaten oldukça yargılayıcı bir bakış var polis açısından. Bu çok sağlam bir verim. Mesela Yargıtay'ın kriterlerinden biri de sanığa işte iftira atması için makul bir sebep olmaması. Mesela burada genelde yazılır ama burada kişi mesela sanık zenginse, mesela Gebze örneğinde olduğu gibi, işte ekonomik çıkarı var hikayesine gidebiliyor iş. O yüzden her şeyi ispatlamak gerekiyor. Yani burada bizim ulaşacağımız şey bu ilkeyle beraber aslında şunu görmüyoruz biz. Şu aklımızda olacak. biz mutlak gerçekliği aramıyoruz. Çünkü hiçbir şey kamera kaydı olmuyor bu tarz suçlarda. O kesin. Ben bir tane gördüm sadece. Babanın çocuğa cinsel istismarıydı. Kız ses kaydı almıştı. Adam cevap olarak ses kaydında şöyle demişti savunmasında. Evet, o ses kaydını aldık çünkü karımla bir boşanma nedenim olması gerekiyordu. Dolayısıyla var olan şeyi de böyle çevirebiliyorlar. Çok manipülatif oluyorlar. Ben bugüne kadar bir taciz ya da tecavüz meselesini kabul eden bir erkek de görmedim. Kabul eden de böyle işte bir şekilde çevirdi. Dolayısıyla burada şunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Biz bir şeyin kamera kaydını aramıyoruz, mutlak bir gerçeklik de aramıyoruz. Hukuk da, yani şüpheden sanık yararlanır ilkesi de bunu aramıyor aslında. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ile aslında kadının beyanı esas ilkesi de kesinlikle çelişmiyor aslında. Çünkü şüpheden sanık yararlanabilmesi için o şüpheyi giderecek bir sürü delil sunması lazım. Aynı şekilde bizim de delillerle bunu ispat edemememiz lazım. Dolayısıyla aslında çelişen bir durum yok. Zaten şöyle düşündüğünüzde mantıken, her zaman nasıl mesela dava açılıyor? Yeterli şüphe varsa dava açılıyor. Biz diyoruz ki, bizim talebimiz şu: kadının beyanı esastır derken hukukta, sen bunu yeterli şüphe olarak al. Yani ekstradan kamera kaydı, ses kaydı, tanık dinlemeden dahi sen davayı aç. Yani davayı açma konu suçlu yapmıyor zaten. Çünkü kadın o aşamaya kadar poliste belki yeteri kadar ifade veremedi, eksik verdi ya da işte avukatsız verdi, bazı şeyleri söyleyemedi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o davayı açması gerekiyor aslında. Ama bu olmayabiliyor. Mesela nerede olmayabiliyor? Biliyorsunuz eşler arasında tecavüz şikayete bağlı bir suç. Gerçekten bunun da araştırmasını yapılması lazım hukukçular tarafından. Kaç kişi bugüne kadar başvurmuş ve kaç tane koca ceza almış, ben çok merak ediyorum. Orada mesela takipsizlik kararı verilebiliyor çok rahat. Ne demek yani eşe karşı tecavüz? Çünkü o burada ne var? Savcının bakışı var. Yani o zaman sen hangi delile göre bunu takipsizlik veriyorsun? Yani aslında bunlar eşit. Sen önce bir dinle bakalım, yani kocayı var, çocukları, neyse, yani oradaki bir ortamı vesaire anlaman gerekiyor aslında. Dolayısıyla bu bir etkin soruşturma olmuyor. O yüzden bizim burada bastırdığımız nokta biraz bu. Şimdi bu örnekler, çok örnek var da. Mesela bu Gebze dosyasında aslında çok bence önemli bir örnek. Kadın işte 22-23 yaşında ve arkadaşları da beraber bir içkili ortamda yemek yiyor. İşte bir arkadaşı var, arkadaşının sevgilisi var erkek, arkadaşı kadın, sevgilisi erkek ve o sevgilisinin de bir erkek arkadaşı var. Bir dörtlü yemek yiyorlar, alkol alıyorlar. Dönerken işte bu diğer sevgilisinin de arkadaşı olan erkek, ben seni yolda giderken işte bırakayım diyor. Neyse, kadın da biniyor. Bu arada daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş bir kadın. Yolda giderken işte adam da böyle çok modern davranıyor aslında. Ya diyor, ben de aslında yarın karşıya geçeceğim, senin de işin var, ben işte istersen bende kal diyor. Kadın da işte tamam diyor yani o sırada. Ve sonra önce başta şey yapıyor işte, ya yolu geçtin falan derken bunu söylüyor aslında bahane olarak. Kadın da gidiyor o ana kadar, tabii içinde bir his olmuş, onu tanırsınız siz böyle hani. Sizi izlediklerinde de böyle garip bir tuhaf bir his olur ya, ama o onu konduramamış yani. Sonra eve gidiyorlar. Evde neyse işte bir almışlar yolda giderken de. Sonra kadın ben uykum geldi, kıyafetleriyle gidiyor yatıyor. Yani onu hissetme duygusu orada var zaten. Kıyafetleriyle gidince adam diyor ki, sen nasıl yatarsın öyle işte bilmem ne deyip işte kadının saldırıyor. Bu arada kadın kapıyı da kilitleyememiş. Yani artık yanlış anlar vesaire deyip çat diye üstüne saldırmış. Bu yapma etme yalvarıyor işte, ben daha işte bakireyim falan deyip onu durdurmaya çalışıyor. Yok, telefonu da fırlatıyor falan. Seni diyor işte mutfak bıçağıyla mı keseyim, onunla mı bilmem ne yapayım falan deyip kadını defalarca tecavüz ediyor. Yani her türlü, her yoldan. Ve böyle o kadar profesyonelce bir şey yapıyor ki kadını böyle 3-4 defa işte bir duşa sokuyor. Yani o izler ve şey deliller kaybolsun diye. Kadın artık sabah, bu arada şöyle bir yer, şöyle anlatıyor. İşte bir site, yarısı boş, işte evde de 2 tane yatak odası var vesaire vesaire. Neyse, kadın tek başına gidiyor. Şöyle yapıyor. Ertesi gün işte sabah, artık sabaha kadar bu şeyler devam ediyor. Artık kadın şey diyor, yani ben artık acıktım, işte işe de gitmem lazım falan diye biraz daha normal davranıp kurtulmaya çalışıyor elinden. Neyse, oradan da işte arabaya biniyorlar vesaire. Adam diyor ki buna, işte bundan sonra ben gel dersem geleceksin, git dersem gideceksin. Birine şikayet edersen seni işte şu kız kulesinden bilmem ne atarım falan filan deyip böyle şeyler söylüyor. Ve kadın da böyle makul davranmaya çalışıyor yani onu bıraksın diye. gerçekten bir hayati tehlike hissediyor çünkü. Bir kahvaltıya oturuyorlar aslında. Adam tost söylüyor. Kadın yiyemiyor bile yani o tostu. Bir an önce kurtulmaya çalışıyor. Yani normal davranarak hani daha fazla onun tepkisini çekmeyip başına bir şey gelmesin diye böyle davranıyor. Böyle bir olay. Sonra kadın işte iş yerine yakın bir yerde kendini bıraktırıyor ve iş yerine gidiyor. Şimdi bundan sonra şeyler başlıyor. İş yerinde aslında büyük bir şans. Yani kendisi 10 yaş yaklaşık büyük bir kadın, o sırada hamile. Kızın suratından falan anlıyor o zaman 22-23 yaşlarında. Ya neyin var senin falan derken bir anda dökülüyor. Kız ağlamaya başlıyor. Sonra anlatıyor, diyor ki o zaman seni şikayet etmen lazım. Şikayet edemem işte falan filan, o işte o tehditler falan derken. Neyse o onu gerçekten cesaretlendiriyor. Çok büyük bir şans gerçekten. Sonra gidiyorlar işte karakola. Karakoldakiler tabii klasik, yani şöyle işte tamam senin evinin orada ne işin vardı falan gibi bir bakışla. Önce gittiği karakolda şey diyor tabii ki, biz yetkili değiliz, siz işte Gebze'de olmuş olan Gebze'ye gitmeniz gerekiyor diyor. Bir kere buradan başlıyor zaten şey. Bir onu anlatmış oluyor. Bir de bu, diyor ki kadın, ben bütün onları anlattım diyor. Yani baştan da bunu söylemediler diyor. İhlal, yani o ihlal üstüne ihlal var yani dosyada zaten. Gebze'ye gidiyorlar. Orada işte korkunç işte polislerle bir şekilde ifade veriyor. İşte yanında yırtık çorap vesaire çamaşırlarını veriyor. Muayene ediliyor. Muayenede tabii ki bakire olduğu ve işte anüste bir takım ekimozların olduğu vesaire bunlar tespit ediliyor. O dönemde ruh sağlığı ile ilgili bir madde vardı. İşte ruh sağlığı bozulduysa kişinin en az 10 yıldan aşağı olmamak üzere ceza verilir gibi bir şey vardı. Şöyle yazmış işte kadın böyle donuk bayağı hala da öyle bir tip. Ve şey, ruh sağlığının bozulmadığını söylüyor. Aslında bu kuruma da gönderilmemiş. Yani bu adliyelerde böyle adli tıp polikliniği gibi şeyler olur. Böyle bir tane odada bir kişi çalışır yani. Yani ön yargılar silsilesi. Bu doktor bir de. İnsanların tabii ruh sağlığı bozulmak zorunda da değil yani. Sonuçta tecavüz öyle diye hayatı bitmek zorunda değil. O ayrı bir tartışma konusu. Neyse sonra savcıya gidiyor ve savcı Allah'tan o düzgün çıkıyor ve ayrıntılı bir ifade alıyor. Sonra Kocaeli Üniversitesi'nin tıp fakültesine gönderiliyor. Orada ayrıntılı bir rapor alınıyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi gayet majör depresyon geçirdiğini, cinsel saldırıya bağlı olduğunu yazıyor raporda. Gayet güzel. Dava açılıyor. Kadının avukatı yok. Yani bunu mahkemenin mesela hatırlatması lazım. Yani zaten aslında en az 5 yılda yargılanıyorsa bir kişi zorunlu olarak mesela böyle olması lazım. Zaten çok ağır bir suç. Mağdurun da böyle bir hakkı var normalde. Kadın tek başına gidiyor. O arada tanık olan arkadaşlar, bu arada bir sürü şöyle ayrıntılar var. İşte adam onu bırakmadan önce şöyle bir geyik yapıyorlar kendi aralarında. Arkadaşına güvenebilir miyim diyor. İşte o tanıdığı arkadaşlarına. Tabii canım falan filan. Ve sonra eve gitmeden işte o diğer kadın arkadaşı aslında arıyor. Daha doğrusu ara diyor sevgilisine. Sevgilisi arıyor. Aa tamam var, işte varmış, bırakmış onu diyor eve. Sadece o iki kişi dinleniyor. Diğeri diyor ki adam tabii şöyle söylüyor. İşte ifadesi alınıyor adamın da. Adam diyor ki rızası vardı. İşte ama diyor işte arkadan ilişkiye girdiğimde hatırlamıyorum diyor. Kısaca klasik bir savunmadır bu zaten. Rızası vardı vesaire. Yargılamanın sonunda bu arada işte o iş yerindeki kadını tanık olarak göstermiş ama mahkeme bir tur çağırmış, sonra da unutmuş. O da var. Sonuçta aslında ceza veriyor mahkeme. Şimdi bir oyla ceza alıyor. Gayet güzel. Mor Çatı'ya da başvurmuş kadın. Yani Mor Çatı'dan da destek almış falan. Sonra Yargıtay bu dosyayı bozdu. Bozma gerekçesi sabah kahvaltı etmeleri ve hayatın olağan akışına aykırı görmesi. Yani suç işte sabit değildir. Şüpheden sanık yararlanır. Aynı işte bu ilkeler söyleniyor vesaire. O aşamadan sonra kadın işte bir şekilde biz buluştuk. Bu arada ben tabii dosyaya baktıkça böyle bir şey oluyorum. Bana bir baktım, adam başka bir suçtan, yani başka bir kadına cinsel saldırıya teşebbüs suçundan ceza almış. 3 yıl 4 ay. Ve aynen çok benziyor. Fakat o kadın biraz daha büyük ve onu bir şekilde ikna edip dışarı çıkartıyor. Önce bir kaçmaya çalışıyor, onu yakalıyor bilmem ne falan. Gene diyor ki biraz bira alalım falan diyor ve arabanın kapısını kilitlemeyi unuttuğu için adam, kadın böyle kaçıp İşte bir apartmanın 155'i arıyor. Onda darp izi var bu arada. Biz böyle ilk duruşmaya gidiyoruz. Bu adam işte açık cezaevinden gelmiş falan. Onunla tabii karşılaşmak da ayrı bir pozisyondu. Neyse ben başkana şey anlatmaya çalışıyorum yani. İşte bu adam işte bunu da yapmış zaten. Bu cezasız, aslında adam profesyonel tecavüzcü yani. Çünkü bu cezasızlık halinden muhtemelen güç alıyor. Ve böyle büyük bir, hepsi birbirine benziyor yani bunları. Tabii bozmaya uydu. Bozmaya uyduktan sonra genelde şey olur yani, hani beraat isteniyor zaten. Ben de şey yaptım yani, yani işte bir şekilde toplanmayan deliller var. Mahkemenin bir sürü eksikliği var. Biz de o sırada ÇAPA Tıp Fakültesi'ne başvuru yaptık. Çünkü ben daha kadının yeni şeyini öğreniyorum. Yani yıllarda geçmiş, bana bile zor açıklıyor. Kadın aslında evlendi sonradan. Evlendi kişili, fakat böyle ev arkadaşı gibi yaşıyorlar. Hiçbir cinsel münasebet yok. Diyor ki kesinlikle istemiyorum böyle bir şey. Ayrı odalarda yaşıyoruz zaten diyor. O onun arkadaşıymış da bir taraftan. Mesela bunları duydukça ben daha da kötü oluyorum. Yani kadın kendini cezalandırıyormuş gibi yani. Adama bir şey olmuyor vesaire diye. Dolayısıyla kadın rapor aldı ve raporda vajinismus olduğu tespit edildi. Bu arada daha önce de adli tıp kurumuna gönderilmiş dosya, fakat 5 sene sonra falan gelmiş yani rapor. Diyor ki 5 senenin sonunda ben neyden kaynaklandım bilemem diyor. Cinsel saldırıdan mı yoksa çocukluğundan gelen travmadan mı diyor. Karşı tarafta şunu iddia ediyor. Babası da zaten bunun erken ölmüş. O yüzden bu depresyonda falan gibi bir şeyler söylüyor. Sonra bu arada kadının üstünde dediğim gibi hiçbir fiziksel, o gün bir ilk gün, daha ilk gün şikayet etmiş dedim ya. Zaten diyor beni sürekli soğuk su, yani soğuk suyla yıkadı. Muhtemelen biliyordu ve benim zaten hani kolay kolay bir tarafımda morarmaz yani. Zaten o kadar debelenemedim de ben orada diyor. Kavga edemedim diyor. Duruşmadan sonra ben tabii bir çıldırdım ve bizim tabii feministlere olayı açtım yani davayı. Şeyleri bulduk işte. Oradan rapor geldi. 3 tane tanık işte dinlenmeyen. Bir tane o bahsettiğim kadın daha önce kocası izin vermediği için de gelmemiş şeye, davaya. Kadın da bir şekilde, kadın dedi ki evet kocam yine izin vermiyor dedi. Ben kocanızın numarasını alabilir miyim dedim yani. Adam beni aradı önce. Benden de şey alınca önce bir teyit etti durumu herhalde. Ondan sonra kadın gelmeye karar verdi. Çok da önemli bir şey oldu. Yakın arkadaşı var. Mesela kadın orada tek başına takip ettiği için tabii ki nereden bilsin. Sonuçta mahkeme düzgün yargılama yapmıyor. Mahkeme şunu sorsa, ya sen ne yaptın ondan sonra? Kiminle görüştün? Ailenin yanına mı gittin? Arkadaşına mı gittin diye soran olmadığı için şeyler yani yeni dinlendi. İşte yakın arkadaşını dinlettik. Kocasını dinlettik. Yani bu çok ağır bir şey yani. 3 tane tanık öyle dinlendi. Hepsi zaten kadının eski ve yeni halini anlattılar. Çok çarpıcıydı zaten. Oradan rapor alındı. Mahkeme bu sefer adli tıp üst kuruluna gönderdi kadını. Bir daha muayeneye gittik biz kadınla. Şimdi olay 2009'da oldu. Şu an bahsettiğim yıl bu 2015-2016 civarındayız şu anda. Bir daha gittik. Adli tıp genelde zaten şöyle demez. Cinsel saldırıdan kaynaklanmıştır demez. İşte mahkeme yine verebileceği en iyi raporu verdi bence. Mahkeme bir de şey istedi. Telefon kayıtları. Hani işte yakın arkadaşını aradığını söylüyordu kadın çünkü. Telefon kayıtları da geldi. Hepsi örtüştü. Şimdi aslında geleceğimiz şey, kadının beyanı esastır. O ayrıntılı ifadenin içerisinde bunlar yazıyor zaten. Şuna mesaj attım, bunu aradım. Bilmem ne bilmem ne. Bunların hepsi zaten kayıtlarda geliyor. Yani günümüz teknolojisinde. Desteklendiği zaman da bir şey çıkabiliyor. Şunu da söyledik. Yani işte onlar şey diyorlardı. İşte adam otogalerici. Şeydi. Zaten böyle AKP milletvekilleri falan düğününe gitmiş. İşte karısını da öyle görmüş galiba işte. Para istiyorlar falan filan gibi bir şey. Tam tersine kadına şey diyorlarmış yani o tek başına yürüttüğü zaman süreci. İşte şikayetinden vazgeç, sana para verelim gibi bir şey aralardan aramışlar vesaire. Ve kadının ailesi de söyleyememiş zaten böyle bir şeyi. Kocası biliyor bir tek falan. Sonuç olarak şunu söyledik biz yani. 9 yıl önce yani artık son aşamalarda, kaç yıl önce olan bir meseleyi bu kadar ısrarla takip eden bir kadın. Yani bu kadar fazla da delil var. Buraya kamera kaydı koyamayacağız yani nihayetinde. Bir tane tanık da çok enteresan. O işte o akşam telefonla arayan falan yani erkek olan tip. Sonradan o sevgilisiyle de ayrılıyor. Ve sevgilisi diyor ki benim diyor erkek arkadaşım da bizi tehdit etti diyor yani. Bir şikayetçi olmayın diye diyor. Yani bunu söyler mi hayatın olan akışına? Ne kadar yani sen sevgilini şikayet edebilir misin kolay kolay? Öyle bir şey yok. Açıkça söylemiş kız yani. Sonra beyanlarını değiştiriyorlar. Yani totalde 8-9 yeni delil vardı yani öyle söyleyeyim eski şeyden farklı olarak. Düşünsenize ya tanığı unutmuş bir de mahkeme falan. Neyse sonuç olarak mahkeme ceza verdi. Oy birliğiyle bu sefer. Daha önce oy çokluğuylaydı. Biz de bekliyorduk işte. Geçenlerde 1-2 ay önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sene önce bir mütalaa vermişti. Beraat mütalaası. Aynı mütalaa verdi. Aynı beraat mütalaası ama böyle kelime kelime aynı. Yani baktım böyle 8-9 tane yeni delil var. Bir tane bir şey koymamış yani. Hani şu delile neden itibar edilemez falan gibi bir şey asla yok. Sonra bunlar Yargıtay duruşması oldu. Yargıtay duruşmasına gittik. Yani gittim. Aslında bizi çağırmamışlar ya. Yani hakkımız yokmuş bizim katılan olarak katılmaya. eski usulle tabiymiş. Ben de Yargıtay 14. Ceza Dairesi böyle 8 tane erkek üye var. Ben böyle İstanbul'dan gittim. Bu arada sanık avukatı yoktu ilginç bir şekilde ve iyice işkillendim. Dedim ki bu işte bir iş var yani falan. Sonra gittim işte konuşacağım edeceğim falan derken dediler ki yok siz konuşamazsınız yani işte sizin hakkınız yok. Ben dedim ki ama İstanbul'a kalktım geldim sanık müdafi gelmemiş bari 5 dakikada ben anlatırım dosyayı yani falan. Bakın 10 yıldır adalet bekliyoruz bu dosyada 8-9 tane yeni delil var savcılık bir tane bile şey koymamış. Burada beni dinlemeyecek öyle böyle bağlayıp burada beni dinleyin dedim ya asla söyledim de bu tarafta. Geçen günlerde de Yargıtay'ın artık kararı onamış olduğunu görüp böyle bir çığlığı basıp sevindik yani hep birlikte. Güzel bir şey oldu. Gerekçeli kararda şöyle diyor. Aslında olması gereken ceza zincirleme de olduğu için totalde 17 yıl küsür. Ama daha önce kadın temiz etmediği için, o da avukatsız olduğu dönemde, onu geçemeyiz diyor yani. 13 yıl aldı. Bu gerekçeli karar da çok güzel. Aslında bizim yazdığımız şeyleri de kullanmıştır mahkeme. Bu güzel bir şey işte. Böyle etkileyebiliyoruz. Kadın beyanı var tamam artık sen cezayı verdi kalmıyoruz yani. Onlar açısından şöyle bir şey. Ben rızayı nasıl kanıtlayayım gibi bir şey. Şimdi mesela buradaki sanık ifadesine baksa çelişki bariz değil mi? Doktor raporu var. Zaten hani üstte belli yani daha kaç günlük olduğunu falan filan tespit edebiliyorlar. Yani böyle bir şey yapmadığını hatırlamıyorum diyor yani sanık. Sen daha başta bunu fark etmeyip böyle tutuklamıyorsun bile adamı. Bu adamlar yani bu tecavüzcüler kesin delil yoksa yani kamera kaydı, ses kaydı vesaire bir şeyler yoksa tutuklanmıyorlar. Tutuksuz yargılanıyorlar. Büyük bir sıkıntı yani kaçma şüphesi bilmem nesi. Şimdi kaçmış da olabilir bu adam bilmiyoruz yani. Ne olacağını. Daha tutuklanmadı. Daha bugün işte yakalama çıkacaktı. Murat Paker dosyasında o da mesela tam işte bu konumuz yani. Hani ya yani terapi odasında bir danışan ve terapist arasında gerçekleşen bir olay ve terapistin danışanına karşı uyguladığı bir cinsel saldırı. Cinsel saldırıdan kastımız şu. Vücut dokunulmazlığı yani dokunduğu anda cinsel saldırı olur. Tacizde dokunma yok. Nitelikli cinsel saldırıda organ sokma var. Organ veya sair cisim. Yani tecavüz dediğim şeyin adı nitelikli cinsel saldırı. Dokunma, öpme işte bir şey üstüne abanma, sarılma falan gibi şeyler.
Cinsel saldırı tecavüzü kapsıyor.
Evet. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla cinsel saldırıdan dava açıldı. Aslında terapistin danışana yönelik cinsel saldırısı meselesi henüz bizim gördüğümüz Yargıtay kararlarını işlemiş, görülmüş bir şey değil. O yüzden emsal olacağını düşünüyoruz zaten. Verilen karar şu, basit cinsel saldırı. Yani terapistin danışana yönelik olan nitelikli bir hal gibi görmedi. Yani hizmet ilişkisi gibi görmedi. Ağırlaştırılmış sebebi uygulamadı. Biz aslında dedik ki hizmet ilişkisi var burada ve bu eşit bir ilişki değil. Dolayısıyla bunu ağırlaştırarak vermen lazım dedik. Fakat mahkeme bunu vermedi. Şimdi istinafta biz de o yüzden istinafa götürdük. Özetle onu söyleyeyim. Mahkeme de çok güzel gerekçeli karar yazdı. Gerçekten bu Gebze dosyasından daha da iyi gerekçeli karar. Çünkü böyle bir gerekçeli karar görmedi. Yani tek tek bütün delilleri neden itibar ettiğini, neden itibar etmediğini anlatmış. Yani böyle inanılmaz bir şey gerçekten. Hala tabii şeyi anlamadığını düşünüyoruz. Yani terapist ve danışan arasındaki o ilişki meselesini. Yaptığımız araştırmalarda şunları da gördük. Yani aslında istismara maruz kalmış ya da bu anlamda geçmişinde bir şey yaşamış danışanların daha çok terapisti tarafından istismara maruz kaldığını görebiliyoruz. Araştırmalar var. Ben mesela çok şaşırmıştım yani. Nasıl ya bu kadar yaygın bir şeymiş falan diye yani. Dolayısıyla böyle bir tarafı var.
Sonuçta bence bu vakadaki en önemli şey işte emsal olma şey de o yüzden önemli. Görev suistimal ve eşitsiz pozisyonlar. Yani bu tip şeylerin yani bu ağırlaştırıcı sebep aslında yani cinsel taciz veya saldırı suçunda ekstra bir de böyle bir şey olması bu hiçbir şekilde mahkemeler tarafından uygulanan bir şey değil. Pozisyonunu suistimal etmek. Yani hani bu aslında cinsel saldırı suçunun ekstra olarak ağırlaştırılması için onların hani anlattı ya biri. Savundukları bir şey ama bu mahkemeler tarafından çok görülen bir şey değil. O yüzden bunun kamusallaştırılması ve mahkemelere taşınması önemli bir şey.
Belki hani unutulacak, bilinecek ama böyle bir olay yaşandı terapist danışan arasında. Bunun artık sınırları, mınırları o camiada falan da bayağı ben konuşulduğunu biliyorum yani. İyi bir şey diye, iyi bir şeye vesile oldu. Yani.
Bu kayıt 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.